Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim. Yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Sevgili dinleyenler, bugün sizlerle birlikte Sa'd suresinde geri kalan gündemimizi okumaya devam edeceğiz inşallah. Kur'an'daki şahsiyetler programında bugün Sa'd suresinden yine şahsiyetler dökülecek gündemimize inşallah. Kur'an-ı Kerim'in sıralama olarak 38 ve iniş olarak da 38. suresi olan Sa'd sanki bizim için de bir dönüm noktası teşkil ediyor. Artık şöyle biraz daha uzun surelerle birlikteyiz. İlk dönemin ayetleri ve sureleri sanki biraz daha kısa ve ifadeleri biraz daha değişik idi. Şimdi bu sureyle birlikte örnekler de çoğalıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme İyilerin ve kötülerin, tarih boyunca Allah'ın dinine uymuş olanların ve Allah'ın dine karşı gelenlerin arasındaki savaşı anlatan örnekler, onların ahlakları, onların kişilik özellikleri ve diğer şeyler anlatılıyor. Bundan sonra Araf suresinde de aynı şeyleri göreceğiz. Benzer ifadeler, benzer açılımlar. İşte bu surelerimizden ilki belki de Sa'd. Bundan dolayı biraz daha farklı. Hani Kamer suresinde Allah-u Teala kolaylaştırılmış bir zikir olarak kitabı önümüze koymuş ve bunu düşünmemizi istemişti. Nitekim Sa'd suresi de kitabın bir zikir olduğu, yani bir gündem maddesi olduğu, hep onunla beraber olduğumuzda sanki daha güzel kul olacağımızı Allah-u Teala bize öğretmiş, ilk 20 ayette de bu konu üzerine durmuştu. Sevgili dinleyenler, gerçekten hayatımızdaki gündem maddeleri bizim inanışlarımızı belirliyor. Yani neyi konuşuyorsak, neyi düşünüyorsak, nelerle birlikte oluyorsak ona iman ediyoruz ve hayatımızın temel hedefi ve gayesi de o oluyor. Bir bakıma bu kulluğumuz da oluyor. Öyleyse kitapla birlikteliğimizi çoğalttığımızda, yani Kur'an'ı okumamızı çoğalttığımızda, Kur'an'ı anlamak üzere çalışmalarımızı çoğalttığımızda, kitabın konularını konuşmaya başlayacağız. Neden olmasın? İnsanlar mutfakta, otururken, yemek yerken, giderken veya gelirken, dolmuşta otobüste ya da caddede, iş yerlerinde, çalışırlarken konuşuyorlar. Sözler var, ağızlarımızdan dökülüyor. Neler neler konuşuyoruz. Bunlardan kimisi çok ciddi. Gerçekten hayatımızın sorunları. Ekmek aş üzere, eş üzere, çocuk üzere konuşuyoruz. Evlatların sıkıntıları, anne babaların yaptıkları, kadın kocaların ettikleri hep konuşma konumuz oluyor. Hani ciddi ciddi sıkıntılarımız. Hala bizler, bu toplumda yaşayan insanlar, İslam'ın izinden herhalde ki, hani İslam'ın kalan şu güzel görüntülerinden herhalde ki, hala birbirimizi az çok dinlemeye devam ediyoruz. Hani batılı toplumlarda kimse kimsenin derdini de dinlemiyor aslında. Onlar o bakımdan değişik doktorlara ve danışmanlara gidiyorlar ve dolayısıyla kendilerini dinleyecek adamları paralarıyla tutuyorlar. Şükür ki bu toplum hala birbirini dinlemeye biraz da olsa devam ediyor. İşte birbirimizi dinlerken ve birbirimizi anlatırken hangi konuları konuşuyoruz? Bunların bir kısmı böyle dertler ve ciddi. Ya da hani geyik diyoruz ya, oturur insanlar, işten konuşurlar ama aslında temelde kendi işleri de değildir de işte Türkiye'nin meseleleri, dünyanın problemleri, Konya'nın işleri, Ankara'nın dertleri gibi problemler konuşur insanlar. Ve bu problemleri de inanarak veya ne bileyim çözmek için değil, öylesine konuşurlar. Ya da başka şeyler, sporlar, müzikler, gitmeler, gelmeler falanlar, filanlar, adamlar, insanlar. Tüm bunları konuştukça hayatımız onlarınkine benzer bir hal alıyor. İşte biz tüm bunlardan sıyrılmak ve kitapla adam olmak durumundaysak, kitabın önerdiği insanları, o insanların hayatlarını öğrenmeli, anlamalıyız. O zaman bugün gündemimize ilk önce Davut Aleyhisselam'ı alıyoruz. Sonra Süleyman'la devam edeceğiz inşallah. Ardından Eyyub Aleyhisselam ve diğerleri gelecek. Saat suresi konuşuyor. Saat suresi anlatıyor. Biz dinliyoruz sevgili dinleyenler. Evet, isterseniz 17. ayetten itibaren tekrar başlıyorum. Allah-u Teala kafirlerin bir takım azap istekleri vardı peşin olarak. Onların başka başka sözleri de vardı. Tüm bunlardan sonra döndü. Efendimiz Peygamberimize yöneldi ve söyledi. Dedi ki, İsbir alâ mâ yekûlûn. Onların sözlerine sabırlı ol, sabret. Veskur abdenâ Davud. Böyle dedi. Onların sözlerine sabret, boş ver. Onlar söyleyecekler, onlar konuşacaklar. Onların da bir söylemi var. Bir hayat görüşü onlarda da var elbet. Ya da seni engellemek için değişik değişik söylemler geliştirecekler. Olabilir, tamam. Sen boş ver, diren. Devam et kendi sözün, yani kitap üzere. Ve şunu an, şunu gündeme getir ki, hatırla ki Davud'u Zel-Eyd güç sahibiydi. Gücü vardı. Nereden kaynaklanıyordu gücü? Çünkü o, innahu evvab, Rabbine çok çok dönüverendi. Bütün dönüşlerini Allah'a doğru yapandı. O sürekli Rabbine karşı, Rabbi ile birlikte meselelerini, dertlerini, sıkıntılarını hep Allah'a açmış ve dolayısıyla dönüşünü hep ona yapmış birisiydi. İşte bunun bir örneği olarak da sanki inna sahharnel cibale ma'ahu yusebbihne bil aşi vel işraf, sabah akşam dağlar ona musahhar kılınmış, onun emrine boyun eğdirilmişti de hep beraber Rablerini tesbih ederlerdi. Davud'un tesbihatına, Davud'un Allah-u Teala'yı anmasına, birlemesine, onun üzere ona kulluk yapmasına dağlar da eşlik ediyor. Dağlarla birlikte Davud Aleyhisselam'ın da sabah akşam bir kulluğu vardı. Vattayr mahşura, kuşlar da eklenmişti buna. Onlar da sanki onun emrindeydi. Ona boyun eğmişler. Onunla birlikte hep beraber küllü lehu evvab, Rablerine yöneliyorlardı. Toptan, dağ, taş, kuş hepsi Davud'la birlikteydiler. Ve böylesi büyük bir evrensel organizasyon hep Allah'a yönelmiş, Allah'a kullukla doluydu ve merkezde güçlü kul Davud vardı. Güçlüydü ama kuldu. Kulluğundan kaynaklanan bir gücü, kulluğunu çoğaltan evvaplığı ile Allah'a yaklaşmasıyla çoğalan bir evet gücü vardı. Bu da Davud Aleyhisselam'ın örnekliğiydi bize. Evet, Mekke'de yaşıyorsun. Çevrende zulüm ekibi var. Her noktada sana saldırıda bulunuyorlar. Sen kendini zaman zaman güçsüz hissedebilirsin. Çünkü senin gibi düşünen yok. Senin gibi konuşan yok. Ama hatırla Davud'u. Dağlar ve taşlar ve kuşlar. Onunla birlikte. Öyleyse mümin şunu bilecek. Bütün insanlar ters yöne doğru gitseler de, mümin Allah'a dua ettiğinde, Rabbini dosdoğru anlayıp ona tesbihatta bulunduğunda, Kur'an'la birlikte olduğunda, yani o dağlarla, gökyüzüyle, yeryüzüyle ve ikisinin arasındaki her şeyle birlikte Rabbe doğru dönmüş bir evvab haldedir, bir kulluk programı içerisindedir, o güçlüdür artık. Nitekim Davud'un Allah-u Teala mülkünü de şiddetlendirmiş, kuvvetlendirmiş, güçlendirmişti. وَشَدَتْنَا مُلْكَهُ Artık daha sağlam bir otoritesi, memleketler üzerinde bir yetkisi, sultası vardı. وَاَتَيْنَاهُ الْحَكْمَةَ Ve hikmet de verilmişti ona. Bu boş, zalimane bir kuvvet de değildi. Hikmet vardı, görüş, ince anlayış, tam meseleleri kavrayış vardı ve bir de ona وَفَصْلَ الْخِطَابِ Hakkı batıldan, eğriyi doğrudan ayırma gücü verilmiş. Ona sözleri ayıracak bir söz gücü verilmiş. Dost doğru konuşabilmek, tam meselelere vukuf olabilme sanatı verilmişti. İşte Davud böyle bir kuldu. Ve Allah-u Teala bize şimdi Davud'dan minik bir pasaj sunuyor 20. ayetle birlikte. Onun hayatından bir enstantane, bir görüntü, Bir fotoğraf alıyoruz şimdi. Bir haber. Ve hel etâken nebe'ül hasm. Sana o hasımların haberi geldi mi? İz tesevverul mihrab. Hani onlar Davud'un ibadet ettiği makamına gelmişler, yükselmişler, varmışlardı. İz dehalu ala Davud'e. Davud'un yanına giriverince onlar ansızın, vakitsizce ya da değişik bir stilde fefezya minhum, korkutmuştu onlardan. Şöyle çekinmişti Davud. Farklı geldi ona. Belki melek gibi gördüğünden, anladığına ya da melek olduklarını ya da değişik tipte bir insan görüntüsü sergilediler de korktu. Galu dediler, la tahaf, korkma hele, dur. Hasmani baga bagduna ala baz. Biz iki hasımız, bir kısmımız, birimiz birimize biraz şöyle kötülük yaptı, azgınlık işledi. Onun hakkında senin hüküm vermeni istiyoruz da onun için yanına geliverdik. Fahkum beynena bil hak, aramızda şöyle hak ile hüküm ver. Ve la tüştat vehdina ila sevâis sırat. Ve aramızda hüküm verdiğin gibi hükmünde de zulme sapma, kararın zulme doğru meyletmesin ve bizi yolun dost doğrusuna, düzgün olanına da eriştir. Derdimiz de bu zaten. Bu olsun istiyoruz, dediler. Ve ardından açıklamaya girdiler. İki hasım, iki kavgalı, iki rakip adam girdi Davud'un yanına, girmiş ve onlardan gelen ifadeler şu. Bizim problemimiz var. Çözmen için sana geldik. Aramızdaki çözümün ise adalet üzere olsun. Senin bu noktada yeterli ve yetenekli olduğunu biliyoruz. Çünkü sana yukarıda söylendiği gibi hikmet verildi. Fasıl hitap verildi. Eğriyi doğrudan ayırma bilgisi verildi. Dolayısıyla zulme sapmadan aramızda dostu hüküm ver ve öyle bir hüküm olsun ki biz bunun sonucunda da yolun doğrusuna erişelim. Bu dertteyiz. Ve ardından açıklamaya başladılar. İnne hâze âhî lehu tis'un ve tis'une na'ceten ve liye na'cetun vâhidetun. Dedi ki adam, bu benim kardeşim. Onun 99 tane koyunu var. Benim de bir koyunum var. Fakale ve bu diyor ki, ekfinniha, onu da bana ver diyor. Ve azzeni fil hitab, ve sözde de beni bastırıyor. Öyle iyi konuşuyor ki, ya da öyle delillendiriyor ki meselelerini, öyle kandırıyor ki beni ve almak için de güç sahibi neredeyse. Onu da bana ver diyor ve bu ver deyişinde de gerçekten bana baskın çıkıyor. Evet, ortada bir sorun var. 99 tane koyuna sahip bir adam, gözü dönmüş birisi ve hala bir diğer koyunu da istemekte kardeşinde bulunan. Kardeşler, buradaki kardeşlik, evet Yusuf ve diğer kardeşleri arasındaki kardeşlik gibi olabilir. Ya da Adem'in iki oğlundaki olduğu gibi. Yani kan kardeşliği manasında. Ya da toplumsal manadaki kardeşlik de buna benzer. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de peygamberler anlatılırken işte der ki mesela Allah-u Teala, Medyen'e kardeşleri Şuayb'ı gönderdik. Kardeş diye bahseder. Dolayısıyla böyle bir kardeşlik de olabilir. İşte iki kardeş her tür olursa olsun, hem toplumsal olabilir, imani bir boyutta kardeşlik olabilir ya da kan kardeşliği manasında, ama örnek bir olay olduğu kesin. Sembolik bir ifade var biraz da burada. 99 koyun olan bir adam var, hırs yüklü, dünya sevgisiyle dop dolu, patlıyor neredeyse ve gözünü diğer kardeşin bir tek koyununa dikmiş. Onu da elde etmek istiyor, onu da almak istiyor. Ver de diyor aslında. Sen bakamazsın diyor. Sen edemezsin diyor. Mükellefliğini bana ver bu işin. Bak ben 99 koyunum var. Ne güzel bir ağıl yaptım. Birçok para harcadım. Her türlü teknolojik unsurları tamamladım. Yani birçok konuşma yapıyor. Ve öyle ki kandırıyor. Ver diyor koyununu sen de, onu da bana ver. Ne gerek var canım? Sen buna birçok masraf yapacaksın. Bir tek koyun için uğraşacaksın. O da bende dursun. Tamam, sen de daha rahat faydalanırsın filan. Bugünkü manada da herhalde adını söylemek istemiyoruz ama hani kapitalizm dedikleri sistemin de yaptığı bu olsa gerek. İnsanlar birçok vadi altınlar olsa bile diğer insanlar elindeki 3 kuruş 5 kuruş maaşa da paraya da pula da tamah ediyorlar. Ve kendi verdikleri parayı bile onların eline nasıl çekip alırız diye dert içindeler. Zaten patronlar, büyükler, para sahipleri halkları salak olarak görüyorlar. Yani onlar harcayamaz, edemez, bilemez. Bunların eline para pul da verilmez. Hani kitap Kur'an'daki sefeh kavramıyla sanki açıklanabilecek bir ifadeyle bunlar sanki bütün toplum bir sefeh, yani sefih harcama yapmayı bilmeyen insanlar. Siz en iyisi paralarınızı bize verin. Alın elinize şu kartları. Onlarla harcamanızı yapın. Biz biliyorsun hesabınızı. Sizde olan bir coin de bizim elimize geçsin. Bak rahat rahat kullanırsınız. Siz rahat edin. Düşünmeyin böyle şeyler diye özgürlüklerini, namuslarını, akıl ve dinlerini, her şeylerini insanların alıyorlar, satın alıyorlar ve hiçbir şeyi bırakmamacasına. Evet, Davut Aleyhisselam önemli bir insan. Biraz sonra konuşacağız. Ayetler tekrar gelecek. Yeryüzünün siyasi manadaki belki ilk halifesi. Hazreti Adem ile birlikte halifelik başlamıştı. Yeryüzünde Allah adına yaşamak. Ama böylesi bir toplumsal otoritenin oluşumu noktasında Davud Aleyhisselam belki de ilk. Bu durumda Davud Aleyhisselam'ın toplumunda, yani oluşmuş bir İslam toplumunda problemler vardı elbette. Geçmişten gelen Yahudi kalıntıları ve birileri birilerinin üzerinde hakim olma çabasında oluş hep vardı. Ve Davud Aleyhisselam bu noktada deneniyor ve toplum içerisindeki bu tür yanlışlıklar konusunda sanki uyarılıyordu. Ve bunu alan, bu ikazı alan, bu uyarıyı alan Davud Aleyhisselam hemen hükmünü verdi. Bu hüküm sadece bu iki kardeş arasında değil, kendisinin yaşadığı, kendisinin otorite ettiği, kendisinin hakim olduğu, kral olduğu o toplumun tamamında verilmiş bir hükümdü. لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ اِلَى نَعَاجِ. Evet, bu senin bir koyunu istemekle gerçekten sana zulmetmiş. Yani kendi koyunların arasına bu, senin koyunu katmak isteğiyle bir zulüm içerisinde bu zaten. وَاِنَ كَسِرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ. Evet, böyle ortaklıklarda ise bu tür zulümler çok olur. Ancak iman eden, salih amel işleyen insanlar böyle zulümlere girmezler. Müslümanlar da eğer iyi imanları ve iyi imanlarının güzel salih amelleri yoksa hayatlarında, ekonomik olarak tüm ortaklıklarda ya da hatta karı kocalıklarda, tüm bir araya gelişlerde mutlaka bir bağı vardır, bir azgınlık vardır, bir zulüm vardır. Birilerinin hakkı hep yenir. Ya kadının hakkı yenir ya kocanın. Ya babanın hakkı yenir ya çocuğun. Ya da diğer türlü düşündüğümüzde tüm ekonomik ilişkilerde de birilerinin hakkı yenir. Eğer iman ve salih amel yoksa. O bakımdan müminler hep kusurlu duruma düşüyoruz. Müslümanlar bu dini bu ülkede öğrendi öğreneli birçok güzellikleri vardılar. Belki namazlarını çok huşulu kıldılar. Ama öte yandan hayat noktası hep kötü not aldık. Hep beceriksiz notlar aldık. Bunun da sebeplerinden birisi de bu olabilir. İmanlarımız hayatımızın tamamına tekabül etmedi. Salih amellerimiz de hayatımızın tamamına tekabül etmedi. İşte Müslümanlar imanlarını tüm hayata, salih amellerini tüm hayata yönlendirebilirlerse, yani mutfak içinde salih amellerimiz olmalı, misafirimiz için de salih amellerimiz olmalı, namazımız, abdestimiz için de salih amellerimiz olmalı, ekonomimiz için de, cebimiz, harçlığımız için de salih amellerimiz olmalı gibi diye uzatabileceğimiz cümlelerle hayatın tamamında kulluğumuz güzel olmalı. Eğer öyle olursa zulme gitmek olmaz. Değilse tüm bu toplumsal ilişkilerde mutlaka azgınlıklar oluşacaktır. Mutlaka azgınlıklar oluşacaktır. Davud Aleyhisselam'ın bu tespiti bize ulaşıyor. Vazanne Davud, Davud zannetmişti ki, düşünmüştü ki, enneme fetennahu, imtihan ediliyor. Ve zaten hayat bir imtihan. Peygamberler de bu tür imtihanlardan hep geçmekteler. Hani İbrahim Aleyhisselam da kelimelerle denenmişti. Bundan dolayı hemen Rabbine yöneldi. Zaten evaptı ya, festeğfara rabbahu, hemen Rabbini bağışlanmak için yöneldi, istiğfar etti. Hani ayrılmadı ki Allah'tan zaten, köşede başka bir yerde durmuyordu ki tekrar dönsün. Vazgeçmemişti ki Rabbine yönelişten. Ama hani bu Kur'an'ın anlatımıdır. Tekrar dönüverdi. Bir daha döndü. فَاِذَا فَرَاتَ فَنْصَبْ gereğince. Hemen bir işten boşaldığında vazgeçti. Yeni bir işle Allah'a yöneldi. İşte bu noktada da günahı olmasa bile, günahı varmışçasına düşünerek, bir hata yapmışçasına düşünerek, toplumundaki bir eksikliğin kendinden kaynaklandığını düşünerek, ya da hani Hazreti Ömer anlatırlar ya, Fırat kenarında mı, Dicle kenarında mı bir hurt koyunu kapsa bunun hesabı sorulur Ömer'e diye anlatılır ya, işte bu tür Müslümanca sorumluluk Davud Aleyhisselam'da ve toplumundaki o 99 koyunun olduğu halde diğerinin bir koyuna saldıran bir adamın oluşu Davud Aleyhisselam'ın istiğfarına neden oldu. Rabbim beni bağışla, affet diye Rabbine yalvardı ve kulluk ölçüsünde rüküye yöneldi, secdeye yöneldi ve Rabbine bağlandı, inabe etti. Müminler bu ayetten dolayı secdeye kapanalım inşallah. Biz de Davud Aleyhisselam gibi hem yüzümüzü hem yüreğimizi Allah'ın dininin önüne koyalım. Secdeye varalım. Hem fizik olarak hem de mana olarak Rabbimize kulluğumuzu bir daha yenileyelim. Allah onun günahlarını bağışladı. Gerçekten Allah katında onun için iyi bir yer verdi. Ve ardından Allah-u Teala Davud Aleyhisselam'a seslendi. Ey Davud, biz seni yeryüzünde bir halife kıldık. İnsanlar arasında hak ile hüküm ver o zaman. Sakın hevasına uyma insanların, kötülükte gidenlerin. Eğer öyle yaparsan, insanların ya da kendinin hevasına, arzularına uyarsan, insanların tutku ve isteklerinin peşi sıra yürürsen seni yönlendirirler. Kalpler seni yönlendirmeye başlar. O zaman da فَيُدِّلَّكَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah yolundan seni saptırırlar. Allah yolundan saptıranlar ve sapanlar için ise şiddet bir azap var. Çünkü onlar bima nasu yevmel hisab, hesap gününü unutmuşlar, unutturmuşlardır. Hesap gününü unutanlar ahirette bir cezanın, bir mükafatın, bir cennetin veya cehennemin olduğunu unutanlar yeryüzünde Allah'ın istediği bir hayattan uzağa düşerler. İhtinas sıratal müstakim diye dua ettikleri halde eğer kıyamet günü unuttularsa, hesap günü unuttularsa onlar sapmışlar, yoldan çıkmış olabilirler. Fatiha'yı doğru okumak, okuduğumuzu anlamak ve ne istediğimizin farkında olmamız gerekiyor. Ve sakın ha kıyameti unutmamak gerekiyor. Ölüm var, öldükten sonra mutlaka hesap var sevgili dinleyenler. Rabbimiz bu ayetten sonra bizlere kıyametin gerçek sahibinin kendisi olduğu gibi bugün şu anda da evrenin sahibinin kendisi olduğunu söylüyor. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا Biz gökleri, yeri ve ikisi arasındaki şeyleri bir oyun eğlence olsun diye bir sapıtma, batıl için yaratmadık. Boş yeri yaratılmadı bunlar. ذَلْكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُ Kafirlerin düşünceleri bunlar. Sanki boşmuşçasına, hayat böyle vur patlasın, çal oynasınca geçecek bir şeymişçesine yaşayanların sözlerin kafirlere ait olduğunu Allah-u Teala söylüyor. فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ Ateşe düşeceklerinden dolayı kafirlere vay. Oysa اَمْ نَجْعَلُوا الَّذ۪ينَ اَمَنُوا وَاَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِد۪ينَ فِي الْاَرْضِ İman eden ve imanı doğrusunu yaşayan kimse ile yeryüzünde bozgunculuk yapmak isteyen, yeryüzünde bozgunculuk yapan kimse bir olur mu? İkisi eş değerde midir? İkisinin varacağı yer bir olur mu? Böyle gökler ve yer ve ikisi arasındaki her şey batıl olarak yaratılmış deyip bunu bozmak için uğraşan, hem dünyanın fiziki çevre şartlarını bozan, hem insanların ruhlarını, onların Allah'a kulluklarının önüne geçen, hem insanların maddi manada para pul verip fakir fukarayı koruyup gözetmelerinin önüne geçen, engelleyen, kimilerini fakir, kimilerini zengin ve bu uçurumu daha da genişletmek için çaba sarf eden sistemler kuranlar, yani müfsitler, yeryüzünde azgınlık yapan, taşkınlık yapan, bozgunculuk yapanlarla iman edip, imanları doğrultusunda güzel güzel işler yapanlar hiçbir olur mu? Onlar, yeryüzünün güzelliği için çabalamaktadırlar. Allah'a kul olsun, bütün yeryüzü mescid olsun diye çabalayanlardır. اَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ Hem bir midir müttakiyle füccar, facir, günahkar? Bir olmaz. Allah'a kulluk ile yaşayan, Rabbinin konumunu, makamını bilerek ona göre tavır koyan ile facir bir olur mu? Olamaz. O ona benzer mi? Benzemez. Nasıl oluyor diye o zaman müminle kafir ayrılmaz hale geldi. Kim mümin, kim kafir belli olmaz oldu. Oysa mümin kafir gibi midir? hiç ona benzer mi? Ne yaşattığı açısından ne de gideceği sonuç açısından. O zaman hayatın müttakice yaşanması gerekiyorsa ya da iman edip salih amel işleyenlerin uğradığı cennete varılmak isteniyorsa kitabun enzelnahu ileyke mübarekun, size bir kitap indirdi Allah-u Teala. Diyor ki sana ey Muhammed bir kitap indirdik ama biz bunu böyle de düşünelim. Bize bir kitap geldi. Mübarek, tebrik edilesi bir kitap. Hayatımıza bereket getirecek bir kitap ki liyeddebberu ayati, onun ayetleri üzerinde düşünün için. Ayetlerini anlayın, kavrayın, hissedin diye Allah bu kitabı gönderiyor. Bu kitap bize geldi, indi. Ve liyetezekkara ulul elbab, ve kalp sahipleri, gönül sahipleri, yürek sahipleri, dolayısıyla akıl sahipleri bu kitap üzerine düşünsünler, bunu zikretsinler, bunu anlasınlar diye Allah-u Teala bu kitabı gönderdi. Bu ayetle birlikte Rabbimiz bizi kitabın iniş amacını önünde bir daha durdurdu. Kitabı tekrar anlamamızı istedi. Bu kitap mübarek bir kitaptır. Evet, bunun hakkında herkes bunu söylüyor. Kur'an nedir diye sorsak herkes çok mübarek bir kitaptır diyor. Hatta ellerine meal tutuştursak, Kur'an tutuştursak insanların, onlar hemen alırlar, öperler, başlarına korlar, sonra evin en yüksek yerine atarlar. Yani kitaba karşı hürmetleri sonsuzdur toplumumuzun. Ama Allah-u Teala diyor ki liyeddebberu ayati, ayetlerinizi düşünesiniz diye geldi bu kitap. Bundan dolayı mübarektir. Ayetleri düşünüldüğünde bir bereket getirecektir hayatımıza. Bu ihmal edildi. Bu yok kabul edildi. Kur'an'ın ayetleri üzerine düşüneceğiz. Ve gönül sahibi olabilmek için böyle Allah'a karşı hassas bir kalple kulluk yapabilmek ve gerçekten samimi niyetle ona yönelebilmek için de ayetlerini tezekkür edeceğiz. Bol bol anacağız, bol bol okuyacağız. Bu tekrarlandıktan sonra Süleyman Aleyhisselam'ın öyküsüne geçiliyor. وَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ اِنَّهُ اَوَّابٌ. Biz Davud'a da Süleyman'ı hibe ettik. Süleyman'ı verdik. Ne güzel kuldu o. O da Allah'a çokça kulluk yapan evvab idi. Süleyman Aleyhisselam burada bir bölümüyle bize yine tanıtılıyor. Davud'a verilen Süleyman. Sanki konu Davud Aleyhisselam. Davud anlatıldı güç kuvvet sahibi olarak. Sonra şimdi Süleyman Aleyhisselatü Vesselam söyleniyor. O da güzel bir kuldu. Yani en şerefli yönü neydi Süleyman'ın? Kul oluşuydu. En güzel yönü hangisiydi? Kul oluşuydu. En yakışıklı tarafı kul oluşu. En güçlü tarafı kul oluşu. Ni'mel abd. Çünkü innehu evvab. Kulluğu nasıl güzelleştirebiliriz? O Allah'a çokça yönelirdi. Anlamadan sürekli durduraksız Rabbine karşı kulluk yapmak üzereydi. Hayatının her bir bölümünde ona yönelirdi. Bakın şöyle bir dönemde bile, yani hayatın en coşkulu bir gününde bile Allah'a yönelmişti o. Anlayın hele. İz urida aleyhi bil aşiyyi. Öyle bir akşam vakti ona atlar getirilmişti. Es-safinatul ciyat. Öyle atlar ki kitaplarımızın tarif ettiğine göre tam şöyle bir tercümesi var bunun. Bir ayağını tırnağın üzerine dikiyorlar. Öbür üç ayağıyla toprağa böyle iyice sağlam basan, koşmaya hazır, fırlamaya hazır, müthiş atlar böyle. Bütün adeleleri sanki titriyor atların. Pırıl pırıl parlamaktalar. Hemen fırlayacaklar. Birinci bir ayakları, ön ayakları toynaklarını böyle toprağa kazıyor. Hemen koşmaya, fırlamaya hazır. Bir cihat adı bunlar. Hani yarış atı demeyeceğim çünkü. Çünkü yarış atı süfli bir durum. Ama bunlar cihat atı. Yani hemen Allah için koşacaklar. Allah için oradan oraya fırlayacaklar. Duramıyorlar. Böyle atlar getirildi onun önüne. Ve bunu görünce Süleyman Aleyhisselam şöyle coştu. Çok sevdi onları, beğendi. Fakale dedi ki, İnni ahbabtu hubbel hayr an zikri Rabbi. İşte ben dedi bunları seviyorum. Çünkü bana Rabbimin zikrini hatırlatıyorlar. Rabbimi hatırlattığı için ben bunları çok seviyorum. Hatta tevarat bil hicab. Ve onlar öyle koştular gittiler. Toz bulut içerisinde dönüp dolanmaya, koşmaya başladılar. Sanki antrenman koşusuydu böyle yaptıkları. Ve Süleyman Aleyhisselam onların gitmesi karşısında dayanamadı. Tekrar görmek istedi onları. Rudduha aleyh. Dedi ki onları bana tekrar geri getirin. Onlar geldi onun yanına, tekrar atlar getirildi, Süleyman'ın atları, cihat atları. فَتَّفِقَ مَسْحًا بِالسُّوْقِ وَالْاَعْنَقِ Onların boyunlarını, boğazlarını ve toynaklarını, işte atın neresi sevilecekse o şekilde onları okşadı, bacaklarını, boyunlarını okşamaya başladı. Evet, onları seviyordu. Allah için seviyordu atları. Çünkü atlar ona bir gündem sunuyordu. Neydi o gündem? Rabbi hatırlatıyor. Allah için yapılması gereken şeyleri hatırlatıyordu. Değilse atla yarış hatırlamıyordu. Atla gurura kapılmayı anlamıyordu Süleyman Aleyhisselam. Böylesi bir şey. Cihatla ilgileniyor, fetihle ilgileniyor, Allah dininin en yüksek olmasıyla ilgileniyordu. Hatırlayın, bu surede değil belki, veya ileride hatırlayacağız, Belkıs Aleyhisselam hakkında da bu şey gerçekleşmişti. Yani orayı fethetme derdi, onlar güneşe tapıyorlardı ya, orayı ele geçirmek, orayı fethetmek derdi, onların Allah'a kulluk yapmasıydı. İşte Süleyman Aleyhisselam böyle bir dert ile dünya malına karşı bir sevgisi vardı elbette. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den de öğrendiğimiz buydu zaten. Müslüman da eşya ile bu tür bir ilişkisi olabilir. Ama bu eşya onu ancak Allah'ı hatırlatacak, Allah'ın dinine götürecek. Bizi Allah'ı hatırlatmayan, bize Allah'a kulluğu sunmayan hiçbir eşya, hiçbir olay bizim yanımızda durası değil. Mutlaka onları kenara koymalı, onlardan vazgeçmeli, onları itelemeliyiz. Değilse, eğer Allah'la birlikte olmamızı çoğaltacak eşyalarımız varsa, o zaman evet onlar olmalı belki hayatımızda. Ama neye göre ölçeceğiz? Müslümanlar kendileri karar veriyorlar, sonra kendileri bu kararı, bu yargıyı sunuyorlar, delillendiriyorlar, iş bitiyor. Allah'a danışmadan alışlar, Allah'a danışmadan verişler, Allah'a danışmadan kararlar oluşuyor hayatımızda. Evde eşyalar, hayatta şeyler var. Bu şeylerin oluşumunda zikir yok zaten. Rabbin gündeme gelişi yok. Allah rızası üzerine bir hayat kurma derdi de yok. Ama tamam diyorlar. Bak Süleyman da atları sevmiş ya. Biz de Mercedes'leri sevebiliriz herhalde. Nasıl bir mantık bizi nereye götürüyor bilemiyorum tabii. Evet. Süleyman Aleyhisselam böylesi bir durumdaydı. Ona varlık verilmiş, dünya malı verilmiş ama o buna rağmen tüm bu krallığın içerisinde Rabbine yönelen bir yol edinmişti. Ama o da denendi. Çünkü tüm peygamberler ve tüm insanlar denenecekti ya. وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَالْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيهِ جَسَدًا سُمَّ اَنَابٍ Süleyman Aleyhisselam da denendi. Kürsüsün üzerinde ceset ve o yine Rabbine yöneldi. Belki Süleyman'dı, böyle cansız kaldı. Bir dönem, belki de fetihlerle uğraştığı dönemlerde halkı üzerindeki Yahudi bir toplum üzerinde bunların hakimiyet kurduğu düşünülürse, Davud ve Süleyman Aleyhisselam Beni İsrail'in peygamberleri, Yahudilerin peygamberleri bir bakıma ve onların da ne halkları karıştırdıklarını biz kitaplardan, Kur'an'ın diğer surelerinden biliyoruz. Belki de fetihler döneminde Davud Aleyhisselam yaptığı gibi bir takım kapitalistler iktidar üzerinde oyunlar oynamaya başlamışlar ve Süleyman Aleyhisselam da biraz etkisiz kalmış olabilir. Böyle bir denenme yaşamıştır. Ama o her şeye rağmen yöneldi Rabbine, inabe etti, bağlandı. Sonucun Allah'tan geldiğini, şeref ve kuvvetin Allah'a ait olduğunu bildi. Yine Allah'a yöneldi, Rabbine yöneldi. Dedi ki, "Kale Rabbi ufirli, Allah'ım beni bağışla. Ve habli mulken la yenbagi li ahadin min ba'di." Ve bana öyle bir mülk hediye et, öyle bir mülk ver ki daha kimseye verilmesin. İnneke entel vehhab. Sen ki bunu yaparsın, vehhabsın. Ve gerçekten Allahu Teala onu bağışladı. Allah onu affetti. Günah işlemese de peygamberler her denenmenin sonucunda Allah'a yöneldiler. "Rabbim bağışla," dediler. Hatalarından sonra da, hatasızlıklarından sonra da, yani hayatlarının her aşamasında istiğfar vardı onlarda. "Rabbim bağışla," diyorlardı. Çünkü Allah'tı her şeyi karar veren. Allah'a danışıyorlar, Allah'la yaşıyorlardı hayatı. Bunun üzerine "Fesakkarna lehu riha tecri bi emrihi ruhaen haysu esab." Ve ona rüzgar verildi, onu her tarafa götüren. Evet, bir nimet buydur. Ona bir mülk verildi ki bu daha kimseye verilmeyecekti. "Ve şeyatine külle bennâin ve avvâs." Ve denizin altından bir şeyler çıkartan, dalgıçlık yapan ya da evler kuran, mimari, mühendislik harikalar sergileyen şeytanlar onun emrine verildi. İnsan ve cinler, şeytanlar onun emrindeydi. "Ve âkharine mukarrane fil asfâd." Ve diğerleri de, Yine böyle bu sınıf bir takım varlıklar günahkar oldukları halde, Süleyman Aleyhisselam'a isyankar olmaya hazır oldukları halde onun emrine verilmiş birçok kimse vardı. Zincirle bağlanmış şeytanlar ve cinler. Hâzâ atâunâ. İşte bu Allah-u Teala'nın vergisi. Bunu biz veririz diyor Allah-u Teala. Femnun ev emsik. Güzelce kullan bunları. İster tut, ister sal, ister bir şekilde faydalan. Bir gayri hesap, sana hesap yok. Artık verildiyse bunlar. Zaten Allah'a kul olmuş birisi kendisine verilenin neden verildiğini bilir ve dolayısıyla o hesabını kendi yapmaktadır. Ve Allah-u Teala ona hesapsızca bunları verdi. Kullan, nasıl kullanacaksan dedi. Kitapta, Kur'an-ı Kerim'de bir de Zülkarneyn Aleyhisselam için de bu söylenir. وَاِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَ وَحُسْنَ مَعَبْ. Aynen babası gibi de Davut Aleyhisselam için kullanılan cümle aynen Süleyman Aleyhisselam için de kullanılıyor. O da gerçekten Allah katında hoş bir yere sahip, Rabbine yakın bir noktaya geldi ve ne güzel bir makamı oldu onun. Ve sıra geldi Eyyub'a. Biz onu anlatalım. Sonra bu üç hakkında tekrar konuşalım. وَاَذْكُرْ عَبْدَنَا اَيُّبُ. Bir de Eyyub'u an. Evet, kitapta, Kur'an'da bir de haberlerin arasında Eyyub geçsin. Şimdi de Eyyub kulumuzu bahsediyoruz diyor Allah-u Teala. Allah'ın kullarından Eyyub'u konuşacağız. اِذْنَادَا رَبَّهُ. Rabbine çığırdı, bağırdı, streslendi, haykırdı, feryat etti. Yani ama tüm dönemlerinde, her işinde Rabbine yöneldi. O evvaptı ya yine, işte bundan dolayı Rabbine yöneldi ve seslendi Allah'a. Enni messeniye şeytanu bi nusbin ve azab. Rabbim dedi, şeytan bana dokundu ve bana dokunduruyor. Öyle bir azap, böyle bir işkence ediyor ya da yorgunluk veriyor. Şeytanın vesvesesi, sesleri ruhumda yankı bulmaya başladı Rabbim. Benim içimde o yorgunluk oluşturuyor. Onunla artık mücadelemde zorlanıyorum ve şeytan bana azap ediyor. Bana acı veriyor. Dertlerimi, sıkıntılarımı büyüttürüyor ve ben zorlanıyorum Allah'ım. Bunun üzerine Allah-u Teala ona dedi, ürküz biriclik, ayağını yere vur. Hâze muhtaselun biâridun ve şarab. İşte sana yıkanacağın soğuk ve içeceğin bir su. İşte sana yıkanacak ve içecek soğuk. Böylece Rabbimiz ona verdi vereceğini bir nimet olarak. Ama dahası da gelecekti. Şöyle söylenebilir. Bu Eyyub Aleyhisselam'a verilen bir nimet. Hareket etti. Ayağını yere vurdu. Gayret etti, çabaladı. Ve dolayısıyla şeytanın kendisine verdiği vesveseden de kurtuldu. Şeytan bu peygamberi bile öyle bir noktada zorlamış ve sıkıştırmıştı ki artık hareket kabiliyeti azalmaya başlamış, bundan dolayı yorgunluk gelmişti üzerine. Nitekim Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme de şeytanın ve şeytan dostlarının zaman zaman bu tür bir güçlülükleri olmuştu. Ve Duha suresi bundan dolayı gelmiş, İnşirah bundan dolayı gelmiş, Kevser bundan dolayı gelmişti. Bu üç sure Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğinin ilk dönemlerinde o sıkıntılarının çoğaldığı ve kafirlerin propagandası karşısında şöyle biraz durduğu, durulduğu bir dönem, sıkıldığı dönem, yüreğine yorgunluk geldiği dönemlerdi. Vazgeçmemişti ama biraz durulmuştu. Bundan dolayı da Allah-u Teala ona bu sureleri indirmiş ve hadi demişti. Şimdi de Eyyub Aleyhisselam'a bu söyleniyor sanki. Eyyub Aleyhisselam peygamberlik performansında şöyle bir geri düşüşe durdu. Yani bir şeyler yapamaz hale geldi ve Rabbine yalvardı. Başka kime ne söyleyecek? Ve Allah-u Teala ondan yine hareket istedi. Yeryüzüne vurmasını. Ve bunun sonrasında da ona bir bereket geldi. Şöyle hem maddi manada yıkanıp rahatlayacağı hem de içip serinleyeceği, yüreğine açıklık getiren şeyler. Neler? Bilemiyorum. Ve ama ardından Allah-u Teala bize öğretiyor ki Eyyub Aleyhisselam gayret etti, çabaladı ve tekrar şeytanın tüm yorgunluklarını aştığı gibi وَوَهَبْنَا لَهُ اَهْلَهُ. Ona ehli verildi ve مِسْلَهُ مَعْهُمْ رَحْمَةً مِنَّا. Allah'tan bir rahmet olarak bir katı daha verildi. Kendi ailesini tekrar ona kavuştuğu gibi, yani demek ki ailesini de ona uzak kalmış, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem etrafındaki insanların da birçoğu ilk planda iman edememişlerdi ya, sonra ağır ağır onlar da dine girdi. İşte Eyyub Aleyhisselam için de bir aile verildi, sonra bir bölüm daha. Onun gibisi rahmet olarak Allah katından ona yeniden verildi. Bir katı daha aldı. İşte bu وَذِكْرَى لِيُلِ الْاَلْبَابِ. Gönül sahipleri için yürek sahipleri için bir öğüttür. Anlayan anlar bunlar ne gerekiyorsa. Yani müminler böyle denenirler. Böyle sıkıntı dönemleri olabilir. Böyle kayıp dönemler olabilir. Ellerindeki avuçlarındakini kaçırabilirler. Yanlarındakiler ondan uzağa düşebilir. Yapayalnız, kimsesiz kalabilirler. Ama Allah'sız kalamaz Müslüman. Rabbine yönelecek, Rabbinden isteyecek, o da ona verecektir. Ve Allah o zaman onu tekrar istediği yere kavuşturur. İmtihan sonrasında Rabbi daha fazlasını ona verecektir. Bu bir öğüt gönül sahiplerine, anlayan yüreklere. Ve Allah-u Teala ona tekrar hatırlattı. وَخُزْ بِيَدِكَ دَعْسَنْ فَضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَسْ Ve dedi onları tut, şu aileni destele artık, onlara sahip çık ve sakın sözünü unutma. اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا Ve biz gerçekten onu sabırlı bulduk. Davut Aleyhisselam, Süleyman Aleyhisselam ve Eyüp Aleyhisselam'daki temel üç özelliği, üçünde de temel olan özelliği görüyoruz. O da sabırlı oluş. Özellikle Eyüp Aleyhisselam'da bu daha bir ön plana çıkıyor. Kur'an'daki zaten sabır örneklerinden birisi. İşte biz onu sabırlı bulduk. Ni'mel abd innehu evvab. Ve hepsinde ortak olan özellik. Ne güzel kul bu. İşte kulluğun güzeli bu. Ve onun güzel olmasının sebebi ise evvab oluşu. Rabbine çok çok yönelişi. Sevgili dinleyenler, Rabbimiz başka peygamberlerden de bahsedecek. Ama öyküsü anlatılan 3 peygamber var Sa'd suresinde. Üçünde de imtihan gözlemledik. Üçü de denendi bir şekilde. Davut Aleyhisselam'da, Süleyman Aleyhisselam'da, Eyüp Aleyhisselam'da değişik sınamalardan geçiyorlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme de bu söyleniyor sanki. İçinde yaşadığın dönem, evet Mekke toplumun karşısında sen deneniyorsun. Bazen bireysel manada deneniyorsun Eyüp gibi. Sıkıntıların oluyor ruhunda. Mesela erkek çocuğun olmamasıyla. Bundan dolayı sıkılıp daralman mümkün olabilir. Ama sabredeceksin Eyüp gibi. Ya da Süleyman Aleyhisselam gibi gücün olmayabilir insanlar üzerinde. Sözün etkisiz ya da hakimiyetin zayıf olabilir. Ya da senin de dünyadan sevdiğin şeyler olur. Onlar bunu yanlış yorumlayabilirler. Devam edeceksin. Allah'a yönel, bağışlanmayla devam et. Ya da Davut gibi sözün yanlış bir noktaya çekilebilir. Veya bu şekilde bir ayrımın karşısında bile toplum gereken güzelliği göstermeyebilir. Onlar yine yapacakları zulmü işleyebilirler. Sen devam edeceksin. Sen zikri gündeme getirmeye devam edeceksin. Bu güç sahibi kullar sana bir örnek olsun. Onlar Allah'a yönelişleriyle, sabırlarıyla kazandılar. Efendimiz Peygamberimiz ve ashab için böylesi örneklikten bahsetme imkanım olabilir. Mekke kafirleri için de Allah-u Teala belki bu üç peygamber örnek gösteriyor ve onların tavırları karşısında onların da kendilerine çekizen vermesi isteniyor. Bak bunlar böyleydiler. Davut nice otoriteye sahip. Süleyman mülkün en güzeline sahip. İşte Eyüp dertlerine derman olduğu İslam, peygamberlik ve Allah'a yönelişi. Siz ne istiyorsunuz? Nasıl bir hayat yaşamaya devam ediyorsunuz? Bırakın. Eğer bırakırsanız şu 99 koyun peşine koşmayı, Davut gibi kul olursanız Allah size güzel nimetler verecek. Ve bu verdiği nimetlerle hayatta kimsenin ulaşmadığı noktaya siz de ulaşacaksınız. Allah size kimseye vermediği nimetleri verecek. Herkese Allah-u Teala kimseye vermemiş nimet verir. Çünkü herkesin hayatı kendisi için çok özeldir, çok güzeldir. Ve Allah dertlerimize derman olacak, sıkıntılarımıza çözümler verir ve kurtuluruz sabredersek, Allah'a yönelirsek. İşte bu sözler söyleniyor belki de. Kulluğun nasıllığını Allah-u Teala anlatıyor ve ardından diğer peygamberlere de sadece anıştırıyor. وَاسْكُرْ عِبَادَنَا اِبْرَاهِيمْ وَاِسَاقُ وَيَاقُبْ اُلِ الْاَيْدِ وَالْاَبْصَارِ İşte güçlü ve basiretli kullara örnekler. İbrahim, İshak ve Yakup. İnna ahlasnahum bihalisatin zikraddar. İşte bunlar gerçekten kendi yaşadıkları yurtlarda ihlas sahibi idiler ve dolayısıyla katıksız Müslümandı bunlar. Rablerine gerçekten düzgünce kulluk yapıyorlar. Halis bir hayatları var. Yönelişleri de böylece güzel. Bundan dolayı da ve innahum indena leminel mustafeyni. Gerçekten bunlar mustafeynel ahyar, seçilmiş kullar ve bizim katımızda seçkinlerden ve hayırlı olanlardandır diyor Allah-u Teala. Bunlar hayırlı ve Rabbin seçtiği kullar. Başka kim var? Vaskür İsmail, Vel Yesa ve Zelkifil. İsmail, Elyes ve Zilkifil'den de bahsedebiliriz. Ve küllü minel ahyar, bunlar da seçilmiş olanlar. Hâzâ zikr, işte gündem maddesi bu. Saat suresinin başında Allah-u Teala söylemişti. Bu Kur'an zikir demişti. Zikir sahibi demişti. İşte zikirler bunlar. Gündemse, okunacaksa, tezekkür edilecek, düşünülecekse, veliye tezekkara yapılacaksa, tezekkür edilmek için göndermiş bu kitabın nesi tezekkür edilecek? İşte bunlar düşünecek üzerinde. İşte zikir. وَاِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَعَابٍ Müttakiler, Allah'a güzelce kullananlar için ne güzel yerler, ne güzel makamlar var. Nedir o makam? Tüm Sa'd suresinde anlatılan peygamberlerin gittiği yer, işte Müslümanlar da oraya gidecek. Cennet, cennet, cennet-i adn cennetleri, müfettahaten lehumul evvab, kapılar açılmış bekliyor. Müttekine fîhâ yed'ûne fîhâ bifâkihetin kesîratin ve şarab. Öyle güzel yerler ki, yaslanmış insanlar, müminler, müttakiler oraya dayanmışlar koltuklarına. Birçok meyve ve istedikleri kadar içecek var. Ve indehum qasiratu tarfi etrab ve yaşıt kadınlar onlara bakıp duruyor. Eşleri beraberce o mutluluğu paylaşıyor. Haza ma tu'aduna liyawmin hisab. İşte hesap gününde size vaat edilen şey bu. Allahu Teala hesap gününde vaat ettiği şeyi size mutlaka verecek. İnne hâzâ le rizkuna mâ lehu min nefât. Bu öyle bir rızık ki bitimsiz, tükenmez, sonucu yok. Allahu Teala'dan geliyor çünkü. Hâzâ, işte böyle. Bu Müslümanlar için buraya kadar ki, müttakiler için yukarıdan beri Süleyman'la, Davud'la, Eyyub'la, İbrahim'le, İsmail'le anlatılan örneklikler, bu müttakilik, cennet, sonuç bu. Öte yandan وَاِنَّ لِلْتَاغِينَ لَشَرَّ مَعَبٍ Tağiler, Allah'a isyan edenler, kullukta Allah'ı değil de başkalarını kendilerine örnek ve önder kabul edenler ve kendilerini bir bakıma ilahlık noktasına yerleştirenler, işte onlar ne kötü noktadalar. Neresi orası? Cehennem. Kendi öz hayatları, şu yaşadıkları hayatları da cehennem ama gidecekleri yer daha muhteşem. Öyle büyük cehennem. يَصْلَوْنَهَا Oraya yaslanacaklar. فَبِئْسَ الْمِهَادُ O ne kötü döşek. هَذَا Bu böyle işte. فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ Daha bitmedi onlara verilen irinler ve kaynar sular. وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ اَزْوَاجٌ Daha nice farklı şekilde azaplar var onlara. Azabın başka türevleri, başka biçimleri, değişik değişik özellikler. هَذَا فَوْجٌ مُقْتَحِمٌ مَعَكُمْ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ اِنَّهُمْ صَالُ النَّارِ Bundan sonraki birkaç ayette de Kur'an'ın başka surelerinde gördüğümüz üzere Allah-u Teala cehennemliklerin tartışmalarını anlatıyor. Kısaca orayı da özetleyivereyim. Karşımızda cehennem var. Cehennemde düşenler, azgınların yaşayacakları azap var. Bu azapla birlikte alt tabakada olanlar ile üst tabakada olanlar cehenneme girerken böyleydiler yani. Cehennemde ise hepsi beraber. Birbirlerine lanet okuyor, ezilenler ve ezeller, patronlar ve işçiler, büyüklenenler ve büyükletenler, hep beraber birbirlerine bağırışıyorlar. Yoksa merhaba, yoksa merhaba diye. Siz yazık ettiniz bize, o bakımdan kötü yere siz varın, yok diyor ötekiler, siz gidin nereye gidecekseniz. Ve Rabbimiz hepinize iki kat azap diye durumu bitiriyor sanki. Ve bundan sonra bu sözleri Rabbimiz söyledikten, bu öyküyü, kafirlerin cehennemdeki bu tartışmalarını anlattıktan sonra diyor ki, bu tartışma mutlaka olacaktır. İnne zâlike lehakkun tahâsumu ehlinler. Cehennem ehli mutlaka böyle tartışacaklar. Onların arasında böyle mutlaka muhalefet var. Çünkü dünya hayatında böyle hasımlaşmışlar, böyle birbirlerine girmişler de aslında da küfür tek millet özelliğiyle İslam karşısında bir arada durmaya çalışmışlardı. Oysa yürekleri paramparçaydı. Yüreklerinde birbirlerine karşı nefret vardı. İşte cehenneme düştüklerinde ise bu nefret ortaya çıkıyor. Allah-u Teala Mekke müşriklerine seslendi. Onlara böylesi bir duruma, böylesi bir cehenneme gideceğini ifade etti. Ardından döndü. Efendimiz Peygamberimize tekrar görevini hatırlattı. Sen kimsin? Yapacağın ne? Nereye gitmelisin? Müslüman, duruşun ne tarafta olmalı? Kararını ver. Rabbimiz tekrar bize söylüyor. قُلْ اِنَّمَا اَنَا مُنْذِرْ وَمَا مِنْ اِلَٰهٍ اِلَّا اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَحَارِ Sen bir uyarıcısın. Ve uyarmak konusunu da Allah-u Teala adına söylüyor. Görevin uyarmak. Görevin hatırlatmak. Başka bir şey değil. Ve uyarının konusu da sadece Allah var, başkası yok. Allah var, hayatın programını o yapar. Çünkü vahid, tek ilah o ve kahhar. Bütün her şeye sahip, güçlü, kuvvetli olan o. Dolayısıyla gelin, buna kulluk yapın diye çağıracaksın. Bununla uyaracaksın insanları. Çünkü o Allah ki, Rabbus semavati vel arzi ve ma beynehumel azizul gaffar. Göklerin, yerin, ikisinin arasındaki her şeyin Rabbidir. Ve o Allah, aziz olan, güçlü, kuvvetli olandır. Ve gaffar, bağışlayan, affedendir aynı zamanda. Bunu söyle insanlara. Ve de ki onlara, huve nebeun azim. Büyük haber bu. Konuşacaksanız bu konuşulur. Düşünecekseniz bu düşünülür. Allah vardır ve Allah böylesi bir Allah'tır ve hesap günü de mutlaka gelecektir. Entum anhu nurisun. Oysa siz bu haberden yüz çeviriyorsunuz. Nereye gidersiniz böyle? Nasıl bir hayata doğru kürek çekiyorsunuz? Bırakın evlerinizi, işlerinizi, hayatınızı. Tamam, yaşanacaktır yaşanmakta olanlar elbette. Ama Allah'a kulluk nasıl terk edilir? Hesap günü nasıl unutulur? Ölüm bunca sallanırken tepemizde nasıl vazgeçilir böylesi bir kulluktan? Uyarıyoruz. Uyarmaya devam etmek zorundayız. Hem kendimizi hem de sizleri. وَمَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَئِ الْاَعْلَى اِذْ يَخْتَصِمُونَ Meleği alada Allah-u Teala ile meleklerin arasındaki tartışmadan benim haberim yok. Allah söylemese ben bunu bilemem. Allah öğretiyor, ben size konuşuyorum. اِنْ يُوحَى اِلَيَّ اِلَّا اَنَّمَا اَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ Ben diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Allah-u Teala bunları söylemesini istiyor. Allah'ın bana vahyettiğini konuşacak birisiyim. Başka şey bilemem. Ama bana vahyedileni de apaçıkça duyuruyorum. Saklamıyorum, gizlemiyorum, denetlemiyorum. Şu anlatılır, şu anlatılmaz demiyorum. Her ne varsa Allah'ın bana söylediği olduğu gibi size anlatıyorum. Dolayısıyla ben ancak bir uyarıcıyım. Bana düşen bu. Nitekim Allah-u Teala ile melekler İnsanın ilk yaratılışında şöyle tartışmışlar, şöyle konuşmuşlardı. اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَ اِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ Allah-u Teala, Kur'an-ı Kerim'in Adem Aleyhisselam ile melekler arasında geçen o meşhur hadise var ya, onu anlattığı ilk bölüm, Kur'an'ın iniş sırasına göre ilk defa konu edildi burada. O anlatılıyor şimdi de bize. Rabbin meleklere demişti, ben böyle çamurdan bir insan, bir varlık yaratacağım. Dedi melekler, vaktim daraldı biraz. O bakımdan şöyle özetçe geçeceğim bu bölümü. Dediler, nasıl olur? Allah-u Teala onlara bundan dolayı secde etti. Ama bu itirazı burada pek göremiyoruz. Kur'an'ın bu bölümünde Allah-u Teala onların o itirazlarından da bahsetmiyor. Sadece Adem Aleyhisselam'ın yaratılışını anlatıyor. Çamurdan yaratıldığı, ona biçim verildiği, ardından ona ruh üflendiği söyleniyor. Bundan sonra da meleklere emredildi, secde ettin diye ve melekler secdeye kapandılar. Hepsi birden illa iblis. Ama şeytan secde etmedi. İblis ismiyle şeytan secdeye kapanmadı. Neden? Çünkü büyüklendi, kibirlendi ve kafirlerden oldu. Burada Allah-u Teala meleklerin Rabb'e karşı nasıl kullukta bulunduklarını, iblisin ise nasıl çizgi dışı bir hayatı tercih ettiğini bize ifadelendirdi. Bir bakıma surenin sonunda ya meleklerin yaptığı gibi, yani Adem'in, yani Süleyman'ın, yani Davud'un, yani Eyyub'un, İbrahim'in yaptığı gibi secdeye kapan kulluk yap, ta Sa'd suresinin başında size emredildiği gibi kulluk yap ya da yapmazsanız o zaman iblis yolunu tercih edersiniz ki onun da sonu şöyle olacak diye bize Allah-u Teala son sözünü söylüyor. Kale ya iblis ma menake em tescude lima halaktu biyedey. Şöyle elimle yarattığım, bizzat benim yarattığım şeye emrettiğim halde neden secde etmiyorsun? Seni secdeden alıkoyan şey nedir diye Allah-u Teala soruyor iblise bir şans daha belki. Ama o devam ediyor kibirine. Estekberte em kunte minel alin. Böylece bir bakıyoruz ki şeytan Allah-u Teala bunca sözlerine rağmen diyor ki ene hayru min, ben daha hayırlıyım ondan, beni ateşten yarattın, onu topraktan. Bunun üzerine Allah-u Teala çık diyor, kovuldun, bitti burada senin kredin, yok artık söyleyeceğin ifadeleriyle Allah-u Teala'nın katından iblis ümitsiz bir şekilde ayrılıyor. Artık o şeytanlaşmış, şeytanlanmış ve insanların üzerinde bir imtihan olarak yoluna devam edecek ve dedi ki Rabbimiz ona ve inne aleyke laneti ila yevmiddin, kıyamete kadar lanet olsun üzerine senin, kıyamete kadar devam eden bir lanet sende. Bunun üzerine o dedi Rabbi fe anzırni ila yevmi yub'asun, bana vakit ver öyleyse ne yapacak? vakti bu vakitte insanları Allah'a kulluk yapmak isteyen insanlar yoldan çıkartmak için çabalayacak. Bunun için vakit istiyor yüzsüz. Allah-u Teala ona dedi ki فَاِنَّكَ مِنَ الْمُزَّرِينَ Hadi bakalım sana vakit verildi. اِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ Belli bir vakte yani kıyamete dek. O da bu sefer yemin etti. Şeytan, şeytanlığını gösteriyor. Allah, düşmanımızı bize bir daha tanıtıyor. Bakın nasıl bir kararlı düşmanla birlikteyiz. قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَاُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعِينَ Sana and olsun, senin şerefine and olsun ki Allah'ım, Allah'a inanıyor. Rabbinin güç ve kuvvetini biliyor. Onun izzet ve şerefini bildiği halde nasıl bir şeytanlanmaysa bu, diyor ki senin kullarının topunu yoldan çıkartacağım. اِلَّا ibadeke minhumul muhlasin ama senin gerçekten muhlis sadece sana kulluk için bütün hayatlarını vermiş olan kulların dışında diğerlerin topunu yoldan çıkartacağım diye yemin ediyor. Mutlaka bunu yapacağım diye sözünü ortaya koyuyor. Şeytanlığını ortaya koyuyor. Çünkü şeytanlar Allah'ı bilirler ama buna rağmen yoldan çıkartmak için uğraşırlar. Allah-u Teala da evet diyor, durum böyledir. Fel hakku vel hakka ekul. Doğrusu senin söylediğin gibidir. Sen uğraşacaksın, yoldan çıkartacaksın, çıkartmak için uğraşacaksın ama senin gücün ve kuvvetin benim halis muhlis kullarıma yetmez. Onlar halisane, tevhid üzere sadece Allah'ı birleyerek yaşarlar. Ama sana uyanlar لَاَمْلَاَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ اَجْمَعِينَ Sana uyanlar hepsini toptan seninle birlikte cehenneme tıkacağım. De ki ey Muhammed, de ki bu davanın yolcusu, Müslüman, dinini yaşayan, dini ortaya koyan ve anlatan uyarıcı. De ki, مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرِ Ben ücret istemiyorum. Para pul istemiyorum. Sevgi saygı istemiyorum. Alkış istemiyorum. Beğeni istemiyorum. وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّف۪ينَ Ve ben, kendi kafamdan bir şeyler uydurup da size dayatmıyorum. Ya da ben Allah'ın bana emretmediği şekilde havalara girmiyorum. Böyle şirin görmek için uğraşmıyorum size. Size kendi kafamdan yükümlülükler getirmiyorum. Allah'tan kaynaklı konuşuyorum. Ve zorba, zorlayıcı, havacı birisi değilim. Ben ancak Rabbimin bana bildirdiğiyle konuşuyorum. Bunu söylüyorum. İn huve illa zikrul lil alemin. Bilin ki bu kitap ve bu kitapla beraber gelen şu benim tüm sözlerim alimler için bir öğüttür. Bu bir zikir, bir gündem maddesi. Evet bu Kur'an böyledir. Tüm alemler için, evrenler için bir öğüttür. Ve le ta'lemunne nebe'ehu ba'de hayn. Gerçekten onun haberini, bu haberin sonucunu bir zaman sonra öğreneceksiniz. Bu zikrin nereye varacağını, bu kitapta söylenenlerin, haberlerin doğruluğunu yakında anlayacaksınız. Son nefesten sonra anlayacaksınız. Sur'dan sonra anlayacaksınız. Ya da Bedir'den sonra anlayacaksınız. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.